Meydan Muharebeleri Bölüm Bilmem Kaç. Tayfun Ak. 60'a yaklaşan yaşımda ne çok dost, akraba ve arkadaşımı elimden aldı bu kanser denilen illet. İllet mi, zinnet mi bilmiyorum ama elime bir geçirsem ona neler yapacağımı çok iyi biliyorum bilmesine de. O 32 yaşında bacanağımı, 54 yaşında babamı, 51 yaşında kardeşimi, 59 yaşında kayınvalidemi, 70 yaşında dayımı kopardı hayattan. Ya dostlarım, ya arkadaşlarım? En iyisi daha fazla saymamak, yoksa aklıma gelen her yeni isim beni daha bir kötü yapacak. Öğle yemeğimden yeni gelmiş, bilgisayarımın açma düğmesine uzanmıştım ki telefonum çaldı. Baktım benden 1-2 yaş büyük dayım. Öyle hal hatır sormak için iş yerlerinden aramayız birbirimizi. Genelde akşam oturmalarında ailece görüşürüz. Bacanağımı biliyorsun dedi. Bilmez olur muyum? Hem ben dayımın bacanağını dayım evlenmeden önceden tanırım. Dayım konuşuyor ve nedense o insan gözlerimin önünden gitmiyor. Uzak bir akrabanın cenazesinde görüştüğümüzden bu yana bir ay bile geçmedi. O an dikkat ettim dayım kan diyor, akciğer diyor, kanser diyor, diyor da diyor işte. Son sözünü masamdaki takvimin üzerine çiziktiriverdim. Akciğer kanseri. Dayımın anlattıklarına inanmak istemedim. Hem neden inanayım ki? 6 yıllık bir meydan muharebesini kaybedeli daha kaç gün olmuştu? Öyle böyle deyin. Oldum olası severim bu insanı. Tek kusuru uyanık olduğu sürece çayla sigara tüketmesi. Sigara içmediği zaman bambaşka bir insan olup çıkıyor. Bazen bu insanın damarlarında kan yerine çay, ciğerlerinde hava yerine sigara dumanı vardır diye düşünürüm. Nasıl düşünmeyeyim ki? Çakmak bile taşımaz. Sabah bir sigara yakar ve gün boyu ucu ucuna ekler sigarayı. Hem o tanıdığım pek çok insan gibi dudak tiryakisi de değildir. Sigarasından uzun ve derin bir nefes çektiği zaman dikkatli bakan biri vücudunun her yerinden sigara dumanı çıktığını sanabilir. Bir tek o sigara içerken sigaraya yeniden başlama isteği duyardım ya, neyse. Gerçi onun ne benim ne de bir başkasının düşündüğünü önemsemek gibi bir derdi olduğu söylenemez. Baktım dayım hala konuşuyor. Aslında dayımın ne dediğinin bir önemi kalmamıştı benim için. Ben lanet olası CA kelimelerini tahlil sonuçlarında gördüğüm zaman ne hissediyorsam yine onu hissediyordum. Hissetmez olaydım. 2019 baharının ilk günleriydi. Hava kaldırımın güneşli kısmında yürürken terletiyor, gölgede ise üşütüyordu insanı. Masamdan kalkıp da bahçeye baktığımda gördüğüm ağaçlar rengarenk çiçeklerle bezenmişti ve nedense o insan için herhangi bir tedavi şekli olabileceğini düşünemiyordum bile. Bu güzel bahar havasında o hastanedeydi ve odasında yatmak yerine bir yerlerde çayla sigara içme derdinde olduğuna adım gibi emindim. Derdinin hastalık olmadığını iş çıkışı ziyaretlerine vardığım zaman daha iyi anladım. Yattığı odada hiç oturmadık. Yeni yeni çiçeklenmeye başlayan çağla ağacının altındaki banka oturup bir zaman sohbet ettik. Bir ara bakkala koşturup ona birkaç paket sigara alıp geldim. Almamalıydım ama öyle içten almamı istemişti ki. Tüm yaşadıklarımdan ve kaybettiğim onca meydan muharebesinden sonra kanser denen bu illete yakalanan insanların dilediği ve istediği gibi yaşamalarından yana olduğumu söylememde bilmem ki sakınca var mı? Anladığım kadarıyla Eskişehir Osman Gazi Tıp Fakültesi bahçesinde bu ne ilk oturuşum ne de son oturuşum olacaktı. Bu akşam ilk defa hastalıktan, neler yapılacağından, nasıl tedavi uygulanacağından ya da hangi hocaya görünmesinin daha iyi olacağından değil de hafta sonu gideceği balığa benim de gelmemden bahsediyorduk. Güneşin altında balık tutmanın benim için gerçekten bir zul olduğunu söylemek yerine kaçta alırsın beni diyiverdim. Bir hafta sonu bilmem ne gölünün kıyısında güneşin altında eninde oltayla beklemenin beni öldürmeyeceğini ben de biliyordum ama baharın çok ısıtmayan güneşinin altında o nasıl duracaktı bir fikrim yoktu. Ya yazın bile serin olan Eskişehir gecelerinin soğuğuna nasıl dayanacaktı? Görüşmediğimiz o kısacık zaman içinde zayıflamakla kalmayıp birkaç yaş birden ihtiyarlamış gibiydi. Bir de sık sık kuru bir öksürük nöbetine tutuluyordu. Hele ki sigarasından çektiği uzun nefesler sonrasında. İşin kötü tarafı, teşhis konulduğunda kanserin lenfler başta olmak üzere birçok organına metastaz yaptığından dolayı umulandan çok daha hızlı bir şekilde yayıldığını sıradan bir şeye anlatır gibi anlatıverdi. Bunu anlatırken sigarasıyla çayını yudumlamayı da ihmal etmiyordu. Şimdi kızmam gerekirdi. Bozuk atmalıydım. Ona doğru bakıp kendisini koruması gerektiğini söylemeliydim ama ben arka arkaya çay içmeye devam ediyordum. Balık tutarak geçirdiğimiz o hafta sonunun o soğuk akşamında odun ateşinde pişirdiğimiz balıkların üzerine çayımızı içtikten sonra battaniyelerimize sarılıp sohbet ettik. Alışık değildim ve üşüyordum. Ben sandalyemi ateşe iyice yaklaştırırken o incecik bir ceketle ortalığı topluyordu. Bildim bileli yerinde duramayan zıp zıp bir insandı. Bu gece de öyleydi. İnsanın böyle bir hastalığı bu insana kondurması gerçekten zordu. Şehre döndüğümüz zaman hastaneye yatmak istemediği gibi, inanması zor belki ama ameliyat olmayı da kabul etmedi. Işın ve kemoterapiye de hayır dedi. Etrafında kimse ona ameliyat olması gerektiği konusunda ısrarcı olmadı mı, olmak mı istemedi bilmiyorum ama ısrarcı olunsaydı bile dinlemeye pek niyeti olmadığı çok açıktı. Doktorlar da ameliyata gerek yok gibisinden bir şeyler mırıldanmıştı gerçi. Artık dost olduğum doktorunun odasına vardığım zaman önce kahvemi söyledi. Öykülerimden ve son kitabımdan konuştuk bir müddet. Sonra onun yazmakta olduğu romanını konuştuk. Lafı dayıma getirdiğimde hastalığının son evreye girdiğini, teşhis ve tedavi için çok geç kalınmasının yanı sıra kanserin birçok organına yayıldığını söylediğinde gözümü kırpmadan yüzüne baka kaldım. Yan dönüp bahçeye bakarak konuşmasını sürdürdü. Bırakın dilediği gibi yaşasın gibisinden bir şeyler mırıldandığında tam böyle bir konuşmanın ona yakışmayacağını söyleyecektim ki anlatmaya devam etti. Hem hiçbir dediğimi dinlemiyor. Baksana, ne sigarayı bıraktı ne çayı. Yaşantısında en ufak bir değişiklik yapmadığı gibi istediğim birçok tetkikleri hala yaptırmadı. Bilmiyorum. Evet, aynı durumda ben olsam ne düşünür, ne yapardım gerçekten bilmiyorum. İnanmayacaksın ama doktor olduğuma kızdığım nadir zamanlardan birini yaşadım onu tedavi ederken. Öylesine hayat dolu ki. Biliyor musun, odama geldiği ilk gün eşini, oğlunu ve kızını içeri almadı. Kapıyı kapatıp koltuğa oturdu. Tüm hastalarıma yaptığım gibi ona da her şeyi ve yaşanacakları ayrıntısıyla anlattım. Hiç soru sormadan dinledi. Ne şaşırdı, ne kahretti. Ameliyatı ve ameliyat sonrası yaşanacaklara dair birkaç ayrıntı sordu. Sonra ışının nasıl alındığını ve inanç tedavisini öğrendi. En sonunda da yapılacak olanların ömrüne ne katacağını sordu. Dilim döndüğünce anlattım her şeyi. Hem benim ve tıp dünyasının hastadan bir şey saklamama kararı olduğunu sen de çok iyi biliyorsun. Bütün bu konuşmalardan sonra hiçbir şey demeden elimdeki hasta yatış kağıdını alıp odadan çıktı. Sabah mesaiye geldiğim zaman odasında değildi. Onu sorduğumda bahçeye işaret etti yatan diğer hasta. Bir grubun ortasına dikilmiş, el kol hareketleriyle bir şeyler anlatırken bir yandan da sigara içiyordu. Koşar adım aşağı indim. Kalabalığın arasına daldım. Niyetim onu azarlayıp odasına çıkarıp hangi tedaviye başlayacağımızı konuşmaktı. Kendimi onu dinleyenlerden biri olarak bulduğumda gözlerimden yaş geliyordu. İşte bunu çok iyi biliyordum. Bölümdekilere onun benim akrabam olduğunu söylediğim zaman amacım ona yardımcı olmalarını sağlamaktı. Onlar her zamanki gibi her hastaya gösterdikleri itinayı ona da göstererek yardım için çırpınıyorlardı zaten. Ama 2017'nin kışına girerken kardeşimin akciğer kanserinin son aşaması dolayısıyla bu koridorlardaydım. Dünya ve hayat 2018'in baharına uyanıyordu ve ben aynı koridorları bir kez daha adımlıyordum. Peki adımlamalı mıydım? Hafta başı onu evinden alıp hastaneye getirdiğim zaman doktor bizi kantine götürüp yeni bir inanç tedavisinin uygulanmaya başlandığını, bu inanç tedavisinin sıcak inanç tedavisi olarak adlandırıldığını, kanserli hücreler üzerinde çok etkili olduğunu, vücuda daha az hasar verdiğini, saç ve kaşları dökmediği gibi mide bulantısı yapmadığını ve buna benzer pek çok şeyi ayrıntısıyla anlattı. Sadece doktor konuştu. Ne o bir şey dedi ne de ben bir şey sordum. Oysa geçen sene bu sıcak ilaç tedavisi olmadığı için kardeşimin ne saçı kalmıştı ne de kaşı. Ve o başını bir klozetin içinden çıkaramadan savaşı kaybetmişti. Bugün dayıma daha etkili bir ilaç tedavisi anlatırken gözümün önünden kardeşim gitmiyordu bir türlü. Sonunda doktorun anlatacakları bitti. Bir masanın etrafında üç kişi suskunlaştığımızda kolumuza girip fakültenin bahçesindeki kafeteryaya getirdi. Öğlen olmak üzereydi. Üç ızgara köfteyle ayran söyledi. Siparişlerimiz gelene kadar birkaç sigarayla bir bardak çay içti. Karnımızı doyurduğumuz zaman telefonum çaldı. Baktım hanımı arıyor. Bu insanı da genç kızlığından tanırım. Telefonu ona gösterip ne yapayım diye yüzüne baktım. Elini iki yana açıp sen bilirsin der gibi boynunu büktü. Bu arada masamızın etrafı çoktan kalabalıklaşmıştı. Doktorla göz göze geldiğimizde başıyla kalkalım diye işaret etti. Kalkarken hesaplar benden, siz gidebilirsiniz demeyi de ihmal etmedi. Doktor odasına çıktı. Ben işe geldim. Baktım masamın yanında hanımıyla kızı. Şimdi ne diyeceğim bu insanlara ben? Çay söyleyecektim, itiraz ettiler. Birinin kocası, birinin babası ve benden medet umarak bakmaktalar. Hayır, ağlasam ağlayacağım da neden kendimi tutuyorum ki? O yıl çiçek açmış ağaçların meyve verdiğini göremedi. Ancak servis, mahalle ve iş yerinde kim varsa mezarının başındaydık. İnanması zor da olsa yattığı odadaki hasta bile mezarlıktaydı. Eskişehir Asri Mezarlığı'nda katıldığım sayısız cenaze merasiminin hiçbirinde bu kadar kalabalığı bir arada gördüğümü hatırlamıyorum. Yeni yeni adet olmaya başlayan pide ve ayranı biz yaptırmıştık ama mezarlığın girişinde kaç araba bagajını açmış pide ikram ediyordu inanın sayamadım. Mezarlığın kapısının yanındaki bankın kenarına ilişiverdiğim zaman kızı yanıma gelip oturdu. Elimi avuçlarımın içine aldım. Sonrasında ne o kendini tuttu ne ben. Hiç kimse bize bir şey demediği gibi rahatsız da etmedi. Öğle namazında geldiğimiz mezarlıktan akşamüstü ayrıldığımız zaman o iyi insan hala gözlerimin önünde öylece durmaktaydı.